Ayrım 4.
Peki yeni ne öğrendin? Bu konuşmayı deftere müsvedde olarak yazdıktan sonra ayrı iki sayfayı temize çektim ve perşembe günkü buluşmamızda Yakup Bey'e gösterdim. Yakup Bey yüzünde bir gülümsemeyle kendisinin Emniyet Genel Müdürü ile yaptığı konuşmanın metnini okudu. Bitirdikten sonra, "Evet, gerçekten böyle söylerdim. Benim söyleyeceklerimi iyi tahmin etmişsiniz," dedi. Elindeki büyük zarftan bazı gazete kupürleri çıkardı. İlk gazete kupürü 14 Şubat 1993 tarihli Hürriyet gazetesindendi. Ege Cansen, oyunun kuralı köşesinde Sürki Ölem başlıklı yazısında şöyle diyordu. Sürki Ölem. Çok değerli, çok sevimli bir siyaset ve devlet adamımız Doktor Adnan Kahveci, kendisi ve eşiyle birlikte 3 kişinin ölümüne, kendi evladının ağır yaralanmasına yol açan bir trafik kazasına sebep oldu. Allah taksiratını, eksik yaptığı kulluk görevlerini affetsin. Adnan Kahveci'nin cenazesine giden Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu da bir trafik kazasında hayatını kaybetti. 10 gün önce de Uğur Mumcu'nun cenazesine giden bir SHP heyeti bir başka trafik kazasında ölüvermişti. Kara mizah yapmak istersek, yaralıları taşıyan can kurtaranın yolda takla attığını, olayı tahkike giden trafik otosunun da virajı alamayarak uçuruma yuvarlandığını ilave etmemiz gerekecek. Bu trafik yazımın son sözü "kaza geliyorum" derdi. Bu sözün halk arasında kullanılan şekli "kaza geliyorum" demezdir. Her iki deyişinde doğru tarafı var. "Kaza geliyorum" diyor ama anlayacağımız dilde söylemediği için bize demiyormuş gibi geliyor. Genelde her tür kazayı, özellikle trafik kazalarını sıfıra indirmek mümkün değildir. Ancak bunların sayısını azaltmak kesinlikle imkan dahilindedir. Esasen tedbir almanın gerekçesi de budur. Dünyanın en tedbirli şoförünün de kaza yapma ihtimali vardır. En tedbirsiz şoförün de hiç kaza yapmaması muhtemeldir. Ama bu her iki ihtimalde son derece küçüktür. Büyük bir ihtimalle tedbirli insanlar daha az, tedbirsizler daha çok kaza yapacaktır. Belki de ihtimallerin birbirine eşit olduğunu sandığımızdan tedbir işe yaramaz şeklinde bilinçaltımızda bir kanaat vardır. Belki de tedbir almayı kadere karşı gelmeye çalışmak gibi batıl bir inanca göre ilahi iradeye isyan zannediyoruz. Eğer trafik kazalarını azaltmak istiyorsak, ki bundan pek emin değilim, tedbirli ve terbiyeli araç kullanmamız şarttır. Tedbirli ve terbiyeli araç kullanmak, şoförü tatmin etmeyen bir sürüş biçimidir. Halbuki araç sürenler için bir yerden bir yere salimen gitmek ikinci derecede bir gayedir. Birinci gaye tatmin olmaktır. Araç sürerken tatmin olmak, hatta orgazma ulaşmak için mümkün mertebe tedbirsiz ve terbiyesiz davranmak gerekir. Tedbirsizliğin ve terbiyesizliğin dayanılmaz bir cazibesi vardır. Bol selektör, bol korna, bir sağ şeride bir sol şeride slalom yaparak dalmak varken, inek gibi şerit içinde kalıp önündeki araçla emniyet mesafesi bırakmanın alemi yoktur. Zaten çapkın şoförlerin nefsinin uyanmasına en çok bu iki araç arasındaki emniyet mesafesi sebep olur. Bir arabalık boşluğu gördün mü hemen araya dalacaksın ki işin tadı çıksın. Kör sollama, viraja sert girip arabaya kıç attırtma, eğer büyük araç sürüyorsan küçüklerin üstüne üstüne sürüp onları şarampole itmek gibi insani zevkler varken tedbirli ve terbiyeli olmanın ne anlamı var? Ben önemli adamım, benim işim aceledir. Ben bekleyemem, ben kurallar içinde kalamam. Bana herkes yol vermelidir, herkes benim önümden buhar olup uçmalıdır. Ben dünyanın en iyi şoförüyüm. Kimse benim gibi gaza basamaz, kimse beni sollayamaz deyip duruyoruz. Yoksa biz gerçekte önemsiz kişiler miyiz? Hep sollanmaktan, hep horlanmaktan duyduğumuz hıncı trafikte mi kusuyoruz? Son söz. Tevekkül tedbire engel değildir. Yazıyı bitirince Yakup Bey nasıl buldun diye sordu. Yazı hoşuma gitmişti, beğendiğimi belirttim. Gülümseyerek yeni ne öğrendin diye sordu. Gazete kupürünü yeniden önüme aldım ve yazıyı gözden geçirdim. Yeni birkaç şey öğrendim. Esasında kaza geliyorum dermiş ama biz belirtileri anlayamadığımızdan tedbir almazmışız. İnsanlar tedbirli ve terbiyeli araba sürseler trafik kazaları azalırmış. Kişilerin tedbirsiz ve terbiyesiz araba sürmesinin altında da bazı psikolojik nedenlerin yatma ihtimali kuvvetliymiş dedim. Yakup Bey, bu noktada iki soruyla baş başa kalıyoruz dedi. Bunlardan ilki, tedbirli ve terbiyeli araba kullanmama faktörünün trafik kazalarının gerçekten yüzde kaçının altında yattığını öğrenmek, ikincisi de tedbirsiz ve terbiyesiz araba kullanma davranışının altında yatan temel nedenleri keşfetmek. Bir süre sustuktan sonra konuşmasına devam etti. Bu yazıda Ege Bey her iki sorunun da cevabını biliyormuş gibi davranmış. Bir köşe yazarı olarak bu normal karşılanmalıdır. Hiç olmazsa bizleri düşünmeye davet ediyor ve belirli yönlere işaret ediyor. Şu an Ege Cansen'in söylediklerinin bilimsel geçerliği olup olmadığını bilmiyoruz. Bunu bilebilmemiz için hayali konuşmada sizin bana söylettiğiniz Türkiye Ulusal Trafik Araştırma Enstitüsü'nün kurulması ve araştırmalarına başlaması gerekiyor. Eğer Türkiye'de karar verme durumunda olan yetkili kişiler, bilimsel araştırmadan elde edilen bulgular yerine değişik kişilerin kanılarını, kararlarının temeli olarak kullanırlarsa, büyük hata yapmış olurlar. Durum çözüme ulaşmaz, yeni biçim altında devam eder. Zannederim hayali konuşmada sizin Emniyet Genel Müdürüne benim aracılığımla söylemek istediğiniz de buydu değil mi dedi. Yakup Bey getirmiş olduğu zarftan bir gazete kupürü daha çıkardı. 6 Şubat 1993 tarihli Hürriyet gazetesinde günün yazısı köşesinde Oktay Ekşi, şimdi de Adnan Kahveci başlığı altında şunları yazıyordu. Şimdi de Adnan Kahveci. İngiliz kraliçesi 2. Elizabeth geride kalan yılı Annus Horribilis yani berbat yıl diye tanımlamıştı. Ama onun gerekçeleri kendi aile bireyleriyle ilgili yayınlar ve olaylardı. Oysa böyle giderse 1993'ü de biz Annus Horribilis diye anmaya mecbur kalacağız. Çünkü her ay bir büyük değerimizi kaybederek başladık 1993'e. Önce Uğur Mumcu'yu menfur bir suikasta kurban verdik, dün de Adnan Kahveci'yi kaybettik. Bu böyle gider mi, gidebilir mi? Daha açık konuşalım. Türkiye'nin Uğur gibi, Kahveci gibi değerleri böyle bozuk para harcar gibi harcayacak gücü var mı? Yazık, çok yazık oldu. Trafik denen insan etinden başka hiçbir şey yemeyen canavar onu ve eşini elimizden aldı. Uğur için terör örgütlerini sorumlu tutabiliriz. Peki ya Kahveci için? Gerçeği korkmadan söylemek gerekirse Kahveci'nin ölümünün sorumluluğu ülkemizde trafik sorununu yıllardan beri çözme kararlılığı ile almayan politikacıların ve yetkilerini kullanmayan üst düzey bürokratlarındır. Söze devam etmeden bir inancımızı belirtelim. Bir sorunu çözmeye karar veren devletin onu çözmemesi mümkün değildir. Bir başka deyişle, ortada çözülmemiş bir sorun varsa biliniz ki, öyle bir sorunun olması iktidar sahiplerinin işine gelmektedir. Örneğin Türkiye'de eğer toplumu sarmış bir uyuşturucu sorunu yoksa veya uyuşturucu kaçakçılığı bir ulusal sorun niteliğini kazanacak kadar büyümüyorsa, asıl sebep siyasi iktidarın o konuya ciddiyetle eğilmiş olmasıdır. Ama vergi kaçakçılığı baş edilmez bir sorun olarak ortada duruyorsa, ki Türkiye'de özellikle 1950'den bu yana öyledir, biliniz ki vergi kaçırılmasına siyasi iktidar göz yumuyordur. Çünkü desteğini vergi kaçıran kesimlerden aldığı inancındadır. Aynı şeyleri gerici hareketlerin gelişmesi, para değerlerinin düşmesi, enflasyonla ve yolsuzlukla baş edilmemesi dahil hemen her konu için söyleyebilirsiniz. İşte bu düşüncelerle diyoruz ki Kahveci gibi değerler dahil 1990'dan önceki 10 yıl ortalamasına göre yılda 6212 kişinin trafik kazalarında ölmesinin sorumluluğu doğrudan doğruya yönetici sıfatını taşıyanlardadır. Gerçekten bu konuyu hiçbir iktidarın ciddiye aldığının örneği yoktur. Hiçbiri çözüm nedir sorusuna yanıt aramış değildir. Yapılan ya iki gün sonra unutulacak raporlar hazırlatıp bir şeyler yapıyormuş gibi görünmek yahut da her konuda her zaman en iyiyi ve en doğruyu bildiğinden emin olan Sayın Cumhurbaşkanı gibi o sırada aklına gelen parlak fikir neyse onu söyleyip çare budurla olayı geçiştirmektir. Nitekim Sayın Özal'ın bu konudaki görüşü 15 Kasım 1988 tarihli gazetelerde vardır. Buna göre trafik kazalarının önlenmesi için trafiği yoğun olan yollardaki yükün azaltılması ve kesin çözüm olarak da otoyolların ve ekspres yolların arttırılması şarttır. Öteki öneriler, örneğin yol güvenlik ve haberleşme sistemlerinin kurulması, trafikle ilgili tüm yetki ve sorumlulukların tek elde toplanması, iki ayaklı hayvanlara sürücü belgesi verilmesinin önlenmesi, halkın ve çocukların eğitilmesi, işaretlerin tamamlanması, kuralların herkese eşit ve ödünsüz şekilde uygulanması bu kafa için hiç de önemli değildir. Ne yazık ki Adnan Kahveci'yi tam da Özal'ın dediği türden bir yolda kaybettik. Peki bu yazıdan ne öğrendin diye gülümseyerek sordu Yakup Bey. İlk aklıma geleni söyleyerek kahvecinin ölümüne çok üzülmüş ve trafik konusunda bir şeyler yapılmayışına da bozuluyor dedim. Yakup Bey hafif bir kahkaha attı. Evet, bozuluyor dedi. Sonra beni yine sorgulamaya başladı. Sizce siyasi kadroya, devlete kızmasında haklı mı? Gayet tabii hak veriyordum. Eğer devlet isteseydi şimdiye bu sorunu çözerdi. Düşündüğümü söyleyince Yakup Bey, peki devlet trafik sorununun çözümünü niçin istemiyor acaba? Oktay Ekşi'nin mantığına göre devlet vergi sorununu çözemiyor çünkü vergi kaçıranların kendilerini iktidara getirdiği kanısında. Sizce devletin trafik sorununu çözmemesi için ne gibi bir neden var? Siyasi iktidar trafik sorununu çözerse seçilemeyeceğinden mi korkuyor? Güzel bir soruydu, bunu hiç düşünmemiştim. Yakup Bey'e cevap veremedim. O sormaya devam etti. Farz edelim ki yöneticiler anlayamadığımız bir nedenden dolayı konuya ilgi duymuyor olsunlar ya da maksatlı olarak çözüm getirmek istemesinler. Peki iktidarı seçen halk trafik sorunlarının çözülmesini onlardan niçin istemesin? Eğer trafik sorununa çözüm getirecek bir projeyle karşıma çıkmazsan sana seçimde oy vermem diye bir tavrın için takınmasın? O sırada gazetelerde okuduğum Aziz Nesin'in söyledikleri aklıma geldi ve Yakup Bey'e, çünkü bizim millet enayi de ondan dedim. Yakup Bey kahkahalarla gülmeye başladı. Bir süre güldükten sonra Oktay Ekşi tüm sorundan devletin kötü niyetini sorumlu tuttu. Şimdi siz de halkın enayiliğini sorumlu tutuyorsunuz diye gülmeye devam etti. Kendisine Aziz Nesin'in gazetelere geçen sözlerini aktardım. Evet evet biliyorum, ben de okudum diyerek gülmesine devam etti. O konuyla da ilgili bazı gazete kupürlerim var, getireceğim. O konuyu da tartışacağız dedi. Bayağı merak etmeye başlamıştım. Peki Yakup Bey, sizce trafik sorununun çözülme işinin temelinde yatan neden ne diye sordum. Türkiye'de sigara içiminin artışını durduramayan aynı neden diye cevap verdi. Anlayamamıştım. Afallamış kalmıştım. Trafik kazalarıyla sigara içme arasında ne ilişki vardı? Sigara afeti. Sigara içmekle trafik kazaları arasında ne gibi bir ilişki olabilir diye anlamaya çalışan bir merakla sordum. Gülümseyerek, demek istediğim trafik afetinin altında yatan neden sigara afetinin de altında yatıyor. Biri diğerinin nedeni değil, ikisinin kaynağı da aynı dedi. Sigara afetinden neyi kastettiğini sordum. Bana Sigara Alarmı adındaki dergiyi verdi. Başlığın altında dergi Türkiye Halk Sağlığı Derneği Sigarayla Mücadele Kolu yayını olarak tanıtılıyordu. Aralık 1992 tarihli dergide baş yazı başlığı altında Açık Dilekçe Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına diye başlayan bir makale vardı. Makalenin yazarı Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Erol Sezer'di. Yakup Bey makalenin bazı satırlarının altını çizmişti. Altı çizili satırları okumaya başladım. Açık Dilekçe, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. Sigara kullanımı Türkiye'de erişkin nüfusun en çok ölüme yol açan hastalıklarının önlenebilir en önemli nedenidir. Bilimsel yöntemle yapılan hesaplamalar, Türkiye'deki 35 yaş üstü erişkin ölümlerinin yaklaşık onda birinin sigaradan kaynaklandığını göstermektedir. Yine 35 yaş üstü nüfusta sigara kullanımının neden olduğu yıllık ölüm sayısı, trafik kazaları nedeniyle aynı yaş grubunda ortaya çıkan ölümlerin yaklaşık 10 katıdır. Eğer Türkiye'de sigara tüketiminde belirgin bir azalma sağlanamazsa ve nüfus yapımızın da giderek yaşlanacağı düşünülürse, zaten yüksek olan sigaraya bağlı ölüm sayısında hızlı artış beklenmelidir. Son yıllarda yapılan epidemiyolojik araştırmalar, ülkemizde erkek erişkinler arasında yerleşmiş bulunan sigara salgınının çocuklar ve kadınlar arasında da yayılımını sürdürdüğünü göstermektedir. Giderek daha çok yurttaşımızın zamansız ölümüne yol açan sigara salgınının sürmesinde aşağıdaki etmenler önemli rol oynamaktadır. A. Ülkemizde yasal iklimin sigarayı hala doğal bir nesne olarak kabul etmesi. Bilindiği gibi ülkemizde uzun otobüs yolculuklarında annesinin kucağında yolculuk eden bir bebeğin yol boyunca otobüsteki dumanı soluması hem kültürel olarak ve hem de maalesef yasal yönden doğaldır. Oysa bir bebek 20 saatlik böyle bir yolculukta bir paket sigara içmiş gibi sayılabilir ve sadece bu nedenle hastalanabilir ve daha da kötüsü ani ölümle karşılaşabilir. Ülkemizde bazı banka şubelerinde olduğu gibi kesif duman bulutu içinde çalışan ve hiç sigara içmeyen anne adayları, hiç hak etmedikleri bir şekilde istemsiz, pasif içiciliğin sonucu olarak bebeklerini düşürebilirler veya hastalık ve ölüm riski yüksek, düşük doğum ağırlıklı bebekler doğurabilirler. Yine bu kişiler 45-50 yaşlarına geldiklerinde hiç sigara içmedikleri halde iş ortamında soludukları sigara dumanı nedeniyle akciğer kanserinden ölebilirler. Tüm bunlar ülkemizin hem çalışma gelenekleri ve kültürü hem de mevzuatı açısından hala doğaldır ve olağandır. B. Sigara üretiminin ve ticaretinin serbestleştirilmesi ve özendirilmesi. Bilimsel çalışma verilerine göre reklamlar sigara sağlık konusundaki bilginin inandırıcılığını zedelemekte, cazip ve ilginç eşleştirmelerle sağlanan özendirme ve şartlandırma yoluyla çocukların, gençlerin ve kadınların sigarayı denemelerinde ve sigaraya başlamalarında etkili olmaktadır. C. Sigaranın bağımlılık yapma özelliği. Sigara, alkol ve eroin gibi tekrarlayan denemeleri takiben, insan davranışlarını kontrol altına alabilen ve bağımlılık yapıcı bir madde olarak tanımlanmış durumdadır. Çocuklarımız ve gençlerimiz bağımlılık yapıcı ve çok zararlı böyle bir nesne konusunda özendirici etkilere nasıl direneceklerini öğrenmeden büyümekte ve bunun sonucu yaygın bir şekilde bağımlılar arasına katılmaya devam etmektedirler. Sigara özellikle kalp hastalıklarına, kansere, inmeye ve felçlere yol açarak ülkemizde çok can alırken, sigarayı doğal bir nesne olarak algılatan ve hatta sigara tüketimini dolaylı olarak teşvik eden günümüz mevzuatı. Yakup Bey benim bitirmemi beklerken ıhlamurunu yudumluyordu. Altı çizili satırları okumayı bitirince bana "Yeni bir şeyler öğrendin mi?" diye sordu. Gerçekten öğrenmiştim. Sigaranın böylesine tehlikeli olduğunu ve böylesine çeşitli sağlık sorunlarının altında yattığını bilmiyordum. Kendisine "insanlar sigaranın ne kadar tehlikeli olduğunu bilseler herhalde içmeyi bırakırlar" dedim. Gülümseyerek, gerçekten de zararını bile bile insanın sigara içmeye devam edeceğini düşünmek zor. Ne var ki gözlemlerim beni bu konuda farklı düşünmeye zorluyor. "Sana iki gözlemimden söz edeyim" diyerek bana doğru döndü ve önemli bir şey söyleyen birinin ifadesiyle konuşmaya devam etti. "Gayet zeki, yetenekli, kalp hastalıkları uzmanı tanıdığım bir hekim var. Günde bir paket sigara içer. Bir keresinde bana, elimde sigara tüterken hastaya "artık sana sigara içmek yasak, şimdiden sonra sigara içmeyeceksin" dediğimi hatırlıyorum diye içinde bulunduğu çelişkili durumu gülerek anlatmıştı. Tanıdığım başka bir hekimin kocası akciğer kanseri oldu. Daha sonra kanser beyine sıçradı ve adam beyin kanserinden öldü. Kocasının erken yaşta sigaraya başlamasından kaynaklanan akciğer kanserinin ölüm nedeni olduğunu bildiği halde hekim hanım hala günde bir paket sigara içmeye devam ediyor. İşin en acı tarafı, evde iki tane çocuk var ve bu iki yavru geceleri hekim annelerinin sigara dumanıyla dolu evde uyuyorlar. Ve bu kötülüğü çocuklarına cahil biri değil, hekim yapıyor. Bu olayı anlatırken Yakup Bey'in yüzünü bir hüzün kaplamıştı. O çocukları düşünürken üzüldüğü belli oluyordu. "Yakup Bey, sigara içmenin zararlı olduğunu anlamış durumdayım. Trafik afeti gibi sigara afeti olduğunu da şimdi öğrenmiş durumdayım. Ama hala bu afetleri toplum olarak, devlet olarak önleyememenin altında yatan nedenleri söylemediniz dedim. Yakup Bey şakacı bir tavırla önüme bir gazete kupürü daha koydu. 15 Şubat 1992 tarihli Hürriyet gazetesinden ufak bir haber. 1 milyonun dişi sağlam. İstanbul Hürriyet Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İlhan Çuhadaroğlu Türkiye'de sadece 1 milyon kişi sağlam dişe sahip dedi. Türkiye'nin 30 bin diş doktoruna ihtiyacı olduğunu, 13 bin diş doktorunun yarıdan fazlasının İstanbul, Ankara ve İzmir'de görev yaptığını, Doğu Anadolu'da bir diş doktoruna 20 bin hasta düştüğünü söyleyen Profesör Doktor İlhan Çuhadaroğlu, Sağlık Bakanlığı'nın diş kampanyası başlatmasını istedi. Çuhadaroğlu, sahte diş hekimleri bu alandaki sorunlardan biridir. Diş hastalıkları daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir. Bakanlık bu konuda önlem almalıdır, dedi. Yakup Bey yüzüme sakin sakin bakıyordu. Size trafik kazalarının çözülmeyişinin altında yatan nedeni sordum, beni sigara afetiyle tanıştırdınız. Trafik ve sigara afetlerinin temellerinin aynı olduğunu söylediniz ama bana bu temelin ne olduğunu hala söylemediniz. Tekrar sorunca şimdi de elime diş afeti diyebileceğim bir olayı bildiren gazete haberini veriyorsunuz. Yakup Bey şu anda şaşırmış durumdayım dedim. Yakup Bey gülümsemesine devam ederek önüme bir gazete kupürü daha sürdü. 10-16 Ocak 1993 tarihli Nokta dergisinin 44. sayfasında Türkiye'de nüfus planlaması doğum sırasında uygulanıyor. Doğumhaneler mezbaha gibi başlıklı bir yazı. Başlığın altında iri puntolu harflerle şunlar yazılı. Doğumhaneler mezbaha gibi. Doktor hataları, mikroplu doğumhaneler, acı dolu anılar. Türkiye'de her gün 5000 bebek doğuyor. Bunlardan 400'ü ölüyor. Doğan her 100 bebekten ikisi sakat kalıyor. İstanbul Tabipler Odası'nda doğumdaki doktor hataları nedeniyle açılmış 1000 dava dosyası yatıyor. Her 10 ölü doğumdan 4'ünün doktor hatasından kaynaklandığı belirtiliyor. Kadınların doğumhanelerde çektikleri çile ise tek kelimeyle korkunç. Anlatılanlara göre küfür ve hakaretlerle bebeklerini dünyaya getiren anne adayları pislik ve bakımsızlık içinde kendi kaderine terk ediliyor. Bu kısmı okuduktan sonra Yakup Bey gülümseyerek daha başka gazete kupürü ister misin diye sordu. Eğitimin genel anlamda sağlık hizmetlerinin, beslenmenin ve bunun gibi daha nice konulardaki hizmetlerin yetersizliğiyle ilgili gazete kupürüm var ister misin diye sözüne devam etti. Şaşırıp kalmıştım. Benim öğrenmek istediğim trafik kazalarının altında yatan temel nedenleri öğrenmekti. Bu soruyu ne zaman sorsam Yakup Bey beni başka alanlara götürüyordu. Kafamın iyice karışmaya başladığını söyledim. Millet olarak kafamız karışık. Siz de bu milletin bir üyesisiniz. Sizin de kafanızın karışık olması doğal diyerek esprili bir cevap verdi. Daha sonra sustu ve önemli bir şey söyleyecek insanın ciddiyetiyle paradigma dedi.